أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 4659 Irbat bin Sariye dedi ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i şöyle buyururken işittim. Erkek hanımına su ikram ettiğinde sevap kazanır. Ravi şöyle devam ediyor. Bunun üzerine ben de hanımın yanına gelip kendisine su ikram ederek Aleyhissalatü vesselam'dan duyduklarımı anlattım. Sahabenin böyle bir özelliği var. O dediyse tamam dedikleri bir peygamberleri var onların. Masaya yatırmıyorlar. Didik didik incelemiyorlar. Acabaları yok. Ne kastetti ki? Olur mu böyle şey? Onun dediği farklı galiba. Yeryüzünde hiç kimsenin ulaşamadığı bir su bulacaksın, hanımına götüreceksin, o da kabul buyurursa bu ona ikram olacak filan diye kendi kendilerine yol aramıyorlar. Ama sahabe mi sadece? Müslümanlar da öyle olmalı değil mi? Anlatırlar ki, bir karı koca, mutlu bir aile ama İslam'la yeni tanışmışlar. Hem de samimiler. Güçleri yettiğince, ellerinden geldiğince İslam adına öğrendiklerini uygulamaya çalışıyorlarmış. Ama ikisi de namaza başlamış, zor olmamış. Ama ikisi de zaman zaman oruç tutuyorlarmış, güzel olmuş. Ama evin hanımefendisi başını kapatmak konusunda zorlanmış. Kocası bile bildiği din ve iman adına öğrendiklerini söyledikçe o da aynen buna iman etmiş ama başını örtmeyi becerememiş. Derken bir gün beyefendi öğrenmiş ki Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir adam hanımının ağzına verdiği lokma ile de sadaka sevabı kazanır. Ya bilmiyorum olayı anlatanlar atladı orayı. Çarşıdan bir lokma alıp eve gitmiş ya evde sofraya oturunca orada istediği bir lokmayı alıp hanımının ağzına vermiş. Şaşırmış kadın birden hayrola demiş bey. Nedir bu efendi? Neyin nesidir bu yaptığın? Hiç bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Kocası demiş ki ben bunu yeni öğrendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kişi hanımının ağzına verdiği lokmadan da sevap kazanır. Ben de bunun için yaptım deyince kadın hemen anında demiş ki ben de başımı örttüm gitti. Kapattım tamam demiş. Artık böyle bir sorunum yok. Adam şaşırmış. Hayrola demiş. Bunca zamandır becerememiş, yapamamış, gücün yetmemişti öyle zannediyordun. Ne oldu? Ne cesaret? Nereden buldun bu güç ve kuvveti deyince kadın biraz da duygusal, gözleri nemli demiş ki İslam dini benim rahat ve huzurumu, mutluluğumu bu kadar düşünecek ve ben onun kurallarına hemen tamam ya Resulallah, evet ya Rabbi deyip boyun eğmeyeceğim öyle mi? Olmaz böyle şey dedim ve onun için boyun eğdim demiş. Ne dersiniz? Kabul etmek konusunda sahabenin tavrı bu değil miydi zaten? İçki içiyorlarmış. Henüz net yasak gelmediği için. Sanki Allah bu konuda henüz daha net hüküm indirmedi diye eski alışkanlıklarına devam eden insanlar, sahabeden bir grup. İçlerinden birinin o anda özlemi artıvermiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görmek için ayrılmış aralarından, belki yalpalayarak yürüyor. Yani sarhoş bir kafayla işte içki aleminden, o ortamdan, o masadan ayrılmış. Ama yolda bilmem kaç kişiden duyuvermiş arka arkaya, aman dikkat edin haberiniz olsun, içki haram kılındı diyen diyene, peygamberini istemiş, sevmiş onu gitmesi gerekir, özlemiş onunla görüşmesi gerekir ama beraber olduğu arkadaşlarının bundan haberdar olması daha önemli değil mi? Elbette bu çok daha önemli diye dönüvermiş oradan geriye. Yaklaşmış onların masasına, ta uzaktan, birisi eline aldığı kadehi ağzına götürürken dayanamamış. Hey demiş, haberiniz olsun içki haram kılındı. Sormamış onlar da, aklın başında mı senin? Sarhoş kafaya ne dediğini biliyor musun? Dur bakalım gel buraya da bir konuşalım. Bu bittikten sonra mı? yeni bir dönemden önce mi? Ne yapsak bunun için? Aslı var mı değil mi? Peygamberden bizzat duydun mu? Duyanlara sordun mu? Onlar da sen gibi mi anlamış demeden atıvermişler ellerindekini. Çünkü Allah Maide suresi 90 ve 91. ayette bu hükmü insanlığa ama sahabe şahsında insanlığa gönderince فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ demişti sonunda. Artık son vermez misiniz? Bitmedi mi bu iş? Tamam değil mi daha deyince اِنْتِهَيْنَا يَا رَبَّنَا sadaları Medine semalarında yankılanmış. Devamlı. İşte sahabenin teslimiyeti. Zaten iman da böyle değil mi? Mesela Kur'an'da siz Firavun'un hayatına destek, otoritesine destek, zulmüne destek ya da bütün numaralarına, desiselerine destek olmak için onun davetine icabet edip gelen sihirbazların meydanı dolduran sihirlerine karşılık Allah'ın vahiyle hareket eden Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz olmadığını ve bir peygamber olduğunu anlayınca teslimiyetlerinde de aynı gerçeği görmediniz mi? Günün evvelinde galip gelirsek, senin şanını yüceltirsek, senin büyüklüğünü haykırırsak, bunu ispat edersek bize ne var ey şanlı yüce kralımız ya da Rabbimiz diyorlardı kendilerince Firavun'a. O da siz bendensiniz, benim adamımsınız, benden olacaksınız yetmez mi bu iş diye ödüllerin en büyüğüyle ödüllendirecekti onları. Ama günün ahirinde anladılar ki Musa Aleyhisselam sihirbaz değil bir peygamber. Onun ve Harun Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'a iman ediverdiler. Hiç beklemediler de üstelik tüm tehditlere rağmen olsun biz de Rabbimize kavuşuruz ve bu yaptığımız yanlışın kefaretini ödemiş oluruz dediler. 4660 Mikdam bin Ma'di Kerib'in bildirdiğine göre Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kendine yedirdiğin sana sadakadır. Çocuğuna yedirdiğin senin sadakandır. Hanımına yedirdiğin senin sadakandır. Hizmetçine yani varsa eğer kölene yedirdiğin o da senin sadakandır. Evet, sadakanın değişik boyutları. Camiye giderken attığın adım sadaka. Emri bil maruf için yaptığın her şey sadaka. Nehi anil münker adına amellerin sadaka. Sübhanallah dedin, elhamdülillah dedin, Allahu ekber dedin, La ilahe illallah dedin sadaka. Hatta diyordu aleyhissalatü vesselam, kişinin hanımıyla münasebette bulunması da. Ama ya Resulallah, onunla zevk almış, cinsel bir tatmin adına yapmışsa, evet ama diyordu aleyhissalatü vesselam, bu zevkini haramla tatmin edince, o zaman haram değil miydi, günah değil miydi, yük değil miydi ona, helalden yapınca o da sadakadır diyordu. 7637 Hüseyin bin Mihsan'dan rivayet edildiğine göre halası bir ihtiyacı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. İhtiyacını giderdikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona senin kocan var mı diye sordu. Kadın evet dedi. Sen onun neresindesin diye sorunca kadın gücümün yetmediği şeyler hariç onu asla ihmal etmem deyince aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ona karşı konumuna ona karşı tutumuna dikkat et. Çünkü o senin hem cennetin hem de cehennemindir. Kadın kocasını böyle bilmeli. Bu onu kocasına köle etmez. Şerefle onunla cennete gitme yolcusudur o zaman. Yani bir kadın için kocası onun cennet kapısıdır. Ama eğer kocası ben sana cenneti haram ederim, ben sana cennet vermem diyorsa, eğer bu onun dinden çıkması anlamına bir yanlışsa zaten nikah bitmiştir değilse isyan konularında elbette mahlukat ve mevcudattan hiç kimseyi hiç kimse dinlemeyecektir. 7643 Zeyd bin Erkam'ın bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadın kocasının hakkını ödemedikçe Allah'ın üzerindeki hakkını ödemiş olmaz. Hatta o kadar ki şayet kocası deve semeri üzerinde olduğu halde onunla ilişkiye girmek istese bile kendisini ona teslim etmekten alıkoymamalıdır. Böyle bir kural var ortada. Benzer hadisler göreceğiz. Siz daha önce okumuşsunuzdur. Ama yani kadın kocasının kölesi mi, bu neyin nesi demenin ne anlamı var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların birbirine köle olmaması esasını getirmişken, köle olanlar da herhangi bir vesileyle ama her bir vesileyle sanki bu konumlarından uzaklaştırılsın, özgür kılınsınlar, insanlar sadece Allah'a kul ama bütün mahlukat ve mevcudata karşı özgür olsunlar diye gönderilmişse, söyleyin, bunu söyleyen peygamber kadını kocasına köle yapmak için mi söyler? Olmaz öyle şey. Bu bir fıtrattır. Yaratılıştan taşınan bir özellik ve İslam'ın istediği toplumsal yaşantının nüvesidir, aslıdır, esasıdır, merkezidir. Yani aile bunun için kurulur zaten. Yani aileyi siz cinsel zevkin tatmini için kurulduğunu söylediğim mi zannettiniz? Olur mu öyle şey? Ama bir denge unsuru olmalıdır kadın kocası için. Çünkü Allah Kur'an'da der ki, لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Siz onlarla sükunet bulasınız diye. Her tür konuda, lafta ve sözde, gıdada, yemede, içmede, giyimde, kuşamda, gidişte, gelişte, varışta, duruşta, her konuda kadın kocasına denge unsuru, sükunet unsuru olmalıdır. 7645 Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Aleyhissalatü vesselama hangi insanların kadın üzerinde hakkı daha çoktur diye sordum. Kocası cevabını verdi. Peki insanların hangisinin erkeğin üzerindeki hakkı daha çoktur diye sordum. Annesi diye cevap verdi. Allahu Ekber. Ne dersiniz? Kim kime kul, kim kime köle. Anladığım kadarıyla bir adam annesi ve karısıyla Allah'a kul ve köle olacaktır. Ama kadın kocasını dinleyecek. Ama adam annesini dinleyecektir. Veya dinlemek konusu değil belki. Kadın üzerinde hakkı en çok olan kocası, erkeğin üzerinde hakkı en çok olan da annesidir. Siz şimdi erkek ve kadın ayrımından yana mısınız yoksa? Hadi ayırın bakalım, parçalayın konuyu. Bir adam, annesinin çocuğu, karısının kocası durumunda, kızlarının babası ama oğullarının da babası durumunda ya da çocukların annesinin kocası ama kocasının anası durumunda birileri var bir ortamda. Siz bunları birleştirin, bir aile kurun onlarla beraber. Hepsi beraber bir ailenin ögesi, nüvesi olsunlar bunlar. Peki onların hangisi hangisinden daha üstün mü diyeceksiniz? Hayır. Sosyal bir sorumluluk, toplumsal bir görev olarak Allah erkeğe farklı, kadına farklı konumlar, durumlar belirlemiştir. Ona göre hareket edecektir insanlar. Peki buradan hareketle bir adam annesine daha çok saygı ve sevgi besleyecek, hakkını ödemek için uğraşacakken, karısı da kocasının hakkını ödemek için uğraşacaksa, şimdi bu kadın kocasının annesine kocası sebebiyle bir hak hukuk bağıyla bağlı değil mi dersiniz? Benim anladığım o ki kadın kocasını dinleyecek ama kocası anasını dinleyecektir. Ama anne çocuğuna tanrılık iddiasında bulunmayacak ama adam karısının tanrısı olduğunu iddia etmeyecektir. Fakat onun hakkı onun tarafından, erkeğin hakkı karısı tarafından ve ananın hakkı da oğlu tarafından ödenmesi gerekecektir. Muaz bin Cebel'den rivayet edildiğine göre kendisi Şam'a gittiğinde Hristiyanların rahip, piskopos ve patriklerine, Yahudilerin de haham, bilgin ve fakihlerine secde ettiklerini gördü. Bunu niçin yapıyorsunuz diye sorduğunda, bu peygamberleri selamlamadır dediler. Bunun üzerine biz, bunu kendi peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme yapmaya sizden daha layığız dedik. Muaz, aleyhissalatü vesselamın yanına gelince ona secde etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu nedir ey Muaz diye sordu. Muaz şöyle anlattı. Şam'a gittiğimde Hristiyanların piskopos, rahip ve patriklerine secde ettiklerini gördüm. Yahudilerin de haham, bilgin ve fakihlerine secde ettiklerini gördüm. Bunu niçin yapıyorsunuz diye sorduğumda onlar, bu peygamberleri selamlamadır dediler. Ben de dedim ki, biz bunu peygamberimize yapmaya daha layığız. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Onlar peygamberlerine yalan isnat ediyorlar. Nitekim kitaplarında böyle tahrif etmişlerdi. Birinin birine secde etmesini emretseydim, hiç şüphesiz kadının kocasına kendisi üzerindeki hakkı çok olduğundan dolayı secde etmesini emrederdim. Hiçbir kadın kocasının hakkını ödemedikçe imanın tadını bulamaz. Hiçbir kadın kocasının hakkını ödemedikçe imanın tadını bulamaz. Hatta deve sırtında olduğu halde kocası onun nefsini arzulasa bile kadının kocasına itaat etmesi gerekir. Buna göre Muaz bin Cebel radıyallahu anh Şam diyarında Hristiyan ve Yahudileri yücelttikleri insanlar önünde secde ettiklerini görmüş. Bu neyin nesi diye sorunca demişler ki peygamberleri biz böyle selamlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de aynısını yapmak istemiş. Ama aleyhissalatü vesselam sorunca böyle böyle oldu ya Resulallah deyince sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki onlar peygamberlerine yalan isnat ediyorlar. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Nitekim onlar kitaplarında böyle tarif ettiler. Allah böyle dedi diye, peygamber böyle dedi diye kendi kafalarına göre bir şekil uydurup bunu peygamberlerine isnat ederek yalan söylediler der. Ve üstelik ilave eder. Eğer birinin birine secde etmesi gerekseydi, bir insan bir insana secde etmesi uygun olsaydı, ben üzerindeki hakkının çok olduğundan dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Hemen itiraz ediyor radikal İslamcı, öz Muhammedi çizgide ciddi Müslüman arkadaşlar. Olur mu öyle şey? Emretseydim emrederdim. Bu ne menem söz? Yani attığım yerde kuş olsaydı vurmuştum. Yani ne kuş var, ne attığı var, ne vurduğu var. Böyle laf mı olur? Peygamber böyle söyler mi? Evet, benim bildiğim peygamber böyle söyler. Mesela ben kendime bir dost edinseydim Ebu Bekir edinirdim. Etmiş mi? Etmemiş. Ama neden söylemiş? Benden sonra bir peygamber gelseydi bu Ömer olurdu. Gelir mi, gelecek mi? Gelmemiş, gelmeyecek. Peki demiş mi? Demiş elbette, bu o anlama gelmez ki. Ya da eğer insanların fitnesinden, fesadından korkmasaydım, peygamber kendine inananları öldürüyor demelerinden korkmasaydım, ben bazılarını öldürürdüm. Peki korkmuş mu? Korkmuş. Öldürmüş mü? Öldürmemiş. Böyleleri de var elbette. Peygamberin sözlerinden öyle olanları da biliyoruz. Ya da insanların dedikodusundan ya da fitne ve fesadın yayılmasından korkmasaydım Kabe'yi atamız İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı şekle döndürürdüm. Döndürebilmiş mi? Hayır. Peki ama bu şekliyle de Kabe Kabe mi? Elbette öyle kabul ediyoruz. Öyleyse bir kadının kocasına secde etmesini emretmiyor. Ben bunu şöyle anladım. Aleyhissalatü vesselamın beyanıyla bir kadın kocasına onu Tanrı makamına getirmek dışında her şeyine itaat edecektir. Yani kocası ondan ne isterse, eğer Allah'a isyan değilse istediği, haram değilse, yanlış değilse, şirk ve küfür değilse mutlaka karısı onun isteklerini yerine getirmelidir. Ama secde etme makamında görmeyecek, yani kocasını kadın Tanrı bilmeyecektir. Bunun için şöyle bir özet sunabiliriz. Bir kadın kocasından kendisine intikal eden emir ve nehileri ya da direktifleri, istek ve arzuları, dilekleri üç gruba ayıracaktır. Allah'ın istediği bir şeyi söyler bir kadına kocası. Mesela namaz kıl diyecektir. İkincisi, Allah'ın istemediği bir şey söyler bazen erkekler karılarına. Mesela içki iç diyecektir. Bir de üçüncüsü, Allah'ın izin verdiklerinden birini özelleştirecek, diğerleri bir kenara, hayır ben bunu istiyorum diyecektir. Şurada otur ya da şunu giy veya buraya gidelim ya da buraya gitme gibi, bugün bunu yapma gibi. İşte bu konudaki tekliflerin, bu üç ana grubun kadının dünyasında ibadet olarak şöyle tecelli edeceğine inanıyorum. Allah'ın isteklerinden birini söyleyince bir adam hanımına, kadın sevinçle, coşkuyla kabul edecek, teşekkür edecek, bana bak seninle biliyoruz ukala, biz de namazı biliyoruz demeyecek, ama kocasını onore edecek, memnun olduğunu beyan edecek, aman insanım göz kulak oluver, sen hatırlat bana diye memnuniyetini beyan edecektir. Bu ikisinin de kârınadır. Eğer Allah'ın yasaklarından birini istemişse bir adam karısından, o zaman da elbette yapmayacak ama bana bak ağzını yırtarım, içine ben Müslümanım bilmiyor musun? Allah ne dediyse onu yaparım. Allah'ın yasağını benden isteyemezsin. Bak dünyayı başına yıkarım demeyecek. Güzel bir biçimde, tatlı diliyle onu o isteğinden vazgeçirecek. Vazgeçmez mi? O kendi bilir. Ama bu zaten onu dinlemeyecek. İşi olacak, çocuk ağlayacak, komşu bağıracak, ocakta yemek yanıyor olacak, hülasa uçacak, kaçacak, buharlaşacak ama onun dediğini dinlemeyecek. Lakin ezmeyecek. Çünkü kocasını ezerse bir kadın, o ezik kocanın hanımı olarak o da ezik yaşayacaktır. Ama bu ikisinde ihtilaf yok bilirsiniz. Allah'ın emrini dinleyecek, Allah'ın nehyinden kaçacak. Peki, ama ya helallerden birini isterse? Bugün o kitabı okumanı istemiyorum. Bugün o elbiseyi giymeni istemiyorum. Bugün oraya gitmeni istemiyorum. Bugün burada durmanı istemiyorum gibi. Yani aslında diğerlerde helalken helallerinden birini seçerse, Allah'ın helallerinden birini seçince kadın bir cevap hakkıyla, bir kere makul bir mazeretle ama kendi isteğinin daha düzgün, daha uygun olduğunu haber verecek. Onu yapmasının daha mutlu edeceğini söyleyecek. Kocasına daha tatlı, daha güzel davranarak bunu anlatacak. Ama kocası her şeye rağmen hayır, ben böyle istiyorum derse bu onun için din olacaktır ve kocasının hakkı demektir. Bunu böyle anlatınca olur mu dedi 3-5 hanım kız. Allah'ın hakkıyla kocamızın hakkı çatışınca biz Allah'ın hakkını tercih etmek zorunda değil miyiz? Mesela dedim, bir kadını kocası yatağına çağırsa ama kapı karşı komşunun kızları da Kur'an öğretmeye çağırsalar, elbette Allah'ın hakkı öndedir ve o kadın karşı komşunun kızlarına Kur'an öğretmeye gidecek dediler. Aa dedim, ne zamandan beri sizin kapı karşı komşunuzun kızları tanrınız oldu? Ne demek dediler. İyi ama kocanıza itaat edin diyen Allah, komşu kızlara Kur'an öğret diyen Allah, Allah'ın iki emrinden hangisini tercih edeceğini söylemiyorsunuz. Birisi Allah, birisi kocanız diye anlatıyorsunuz bana. Elbette böyle söylemek zorunda kaldım dedim. Onun için hadisin son bölümünü yeniden okuyoruz. Birinin birine secde etmesini emretseydim, hiç şüphesiz kadının kocasına kendisi üzerindeki hakkı çok olduğundan dolayı secde etmesini emrederdim. Hiçbir kadın kocasının hakkını ödemedikçe imanın tadını bulamaz. Hatta deve sırtında olduğu halde kocası onun nefsini arzulasa bile kadının kocasına itaat etmesi gerekir. 7665 Muaz bin Cebel'den Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir kadın için kocası istemediği halde kocasının evinde başka birine izin vermesi helal değildir. Kocası istemediği halde evden dışarı çıkmasın. Kocasının evinde onun hilafına olarak başkasına itaat etmesin. Onun kalbini gücendirmesin. Onun yatağından uzak durmasın. Ve onu, kocasını dövmesin. Estağfirullah. Kocasından zulüm görmüş olsa bile onu hoşnut etmeye çalışsın. Şayet kocası ondan razı olursa bu güzel bir şey olur. Allah da kadının özrünü kabul eder ve böylece kadın isyana düşmekten kurtulmuş olduğundan kadın üzerine hiçbir günah da tereddüt etmez. Eğer adam kadından hoşnut olmaz ve bunu kabul etmezse, yani kocasına güzel davrandığını kabul etmezse, haklı olduğu halde kadın özrünü ifa etmiş, yani yapması gerekeni yapmış olur. Bilmem anlatabildim mi? Kadın evde kocasının izniyle hareket edecek başkaları konusunda. Bu komşu ya da bu akraba benim evime gelmesin. Ya da ona şöyle şöyle ikramda bulunma. Ya da onunla şöyle şöyle konuşma. Ya da ona gitme şeklindeki yasaklarına kadın makul mazeretle bir cevap verirse elbette versin. Fakat adam hayır derse her şeye rağmen elbette kocasını dinlesin. Onu gücendirmesin. Ve özellikle burada gördüğüm o kelimeyi tekrar okuyorum ve onu dövmesin. Yani demek bazen kadınlar kocalarının dayak hak ettiklerini biliyorlarmış. Ama dövmesinler. Kocasını dövmesin kadın. Döver pozisyonda olmasın ve onun yatağından uzak durmasın. Eğer kocası zulmetmişse, hakkını yemişse, yani onun hakkı olduğu halde ona hakkını vermemişse, O zaman yine kocasına hoşnut etmeye çalışsın. Yani zulmettiği konuda değil, onun dışındaki konularda. Bir adam karısının Allah'ın tanıdığı haklardan kimi haklarını yiyor, yani ona zulmediyorsa, ama buna rağmen o kadın o kocasının yemeğine, içmesine veya çamaşırına, bulaşığına dikkat etmelidir. Elbette hizmet etmelidir ona, hoşnut etmelidir. Eğer bununla kocası razı olur, yani yaptığı yanlıştan vazgeçerse, bu çok güzel bir şey. Böylece Allah o kadının özrünü kabul edecek, ibadetini, yani kocasına yaptığı Allah dedi diye kulluğunu gerçekleştirmiş olacaktır. Böylece isyana düşmekten de kurtulmuş olacak. Kadın günaha girmeyecektir. Ama hizmetine, hürmetine rağmen adam huysuzluk ediyor, inat ediyor, hak bilmez davranıyorsa, zulmüne devam ediyorsa, o zaman da yani kadından hoşnut olmamışsa, kabul etmemişse, olsun, kadın özrünü ifa etmiş olur, yapması gerekeni yapar ve Allah'a kulluk etmiş olur. Demek ki kadınlar kocalarına Allah'ın şöyle itaat et dediği konularda itaat edecekler. Bunu kocaları kabul ederse daha güzel olacak. Ama kabul etmezlerse kendileri bilir. Boş ver diyecekler ve Allah'a kulluğa devam edecekler. Aynı şekilde bir hanımefendi kocasının anne ve babasına hizmet ederken ya da hürmet ederken aynı kurallara göre hareket edecektir. Yani kocasının istediği tarzda, Allah'ın izin verdiği biçimde onun hizmetine, hürmetine bakacak. Bununla onlar memnun olur, takdir ederlerse ne kadar güzel olacak, memnun olacaklar. Ama buna rağmen memnun olmazlarsa, kocasının dediği seviyede, kocasının ana babasına itaat eden bir kadın, yani hizmet eden bir kadın, onları memnun edememişse, canlar isterse diyecek içinden yüzlerine karşı, boş ver diyecek ve kocasına itaate devam edecektir. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, kadın avrettir. Kadın evden çıktığında şeytan ona dikkat kesilir. Kadın evinin içinde olduğu zaman Allah'a en yakın olduğu zamandır. 7671. hadistir. Ne dersiniz? Kadın avrettir. Kadın evden çıktığında şeytan ona dikkat kesilir. Kadın evinin içinde olduğu zaman Allah'a en yakın olduğu zamandır. Adam biraz hoyrat yaşarmış. Ama eskiler dikkat edermiş. Kendi mahallelerinde daha titiz, daha dikkatli davranırlarmış. Bir kadın görmüş, üstelik İslam'ın istediği gibi kapalı bir kadın, ama her şeye rağmen peşine düşmüş. Şöyle bir görebilir miyim? Ya da laf atabilir miyim diye belki de. O sokak senin, bu benim derken kendi sokaklarına girmesin mi kadın? Biraz dikkat kesilmiş, az yavaşlamış arkasından, dur bakalım demiş, nereye gidecek? İşe bak, kendi evine girmez mi? Koşmuş, dalmış içeriye, bakmış hanımı, Allah hayrını versin demiş, dışın başkalarını, için beni yakar, dıştan ne kadar da hoş, ne kadar da güzel görünüyordun ama ben bilirim senin ne olduğunu diye, sanki onun dışta bir fitne konusu olduğunu daha bir kavramış adam. Kadın avrettir, kadın evden çıktığında şeytan ona dikkat kesilir, kadın evinin içinde olduğu zaman Allah'a en yakın olduğu zamandır. Camide kıldığı namazdan evinde kıldığı namaz daha faziletli. Evinin her zaman oturduğu odasında kıldığı namazdan daha ücra bir köşesinde kıldığı namaz çok daha faziletlidir olarak bildiğimiz kadınlar evlerinin kıymetini bilsinler diyeceğim ama bilmem ki ya evleri yoksa ne dersiniz? Biraz bana öyle geliyor. Eğer benim evim gibi onların da evi olsaydı, benim huzur ve sükun bulduğum makam ve mekan ve mesken gibi onlar da edinmiş olsalardı, elbette onlar da evlerinde rahat ve huzur bulurlar. Ama onu kaybettiklerinden ya da başta bulamadıklarından dolayı kendileri başka yerde arıyorlar bunu ve bulamamanın ızdırabıyla da kıvranıyorlar galiba. 7703. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Çekilen sıkıntı kadar Allah'tan yardım gelir. Bela miktarı kadar Allah'tan sabır gelir. Ey kocasından ve karısından sıkıntı çekenler! Tekrar okuyorum. Ey çocuğundan ve ana babasından sıkıntı çekenler! Ey komşusundan, akrabasından sıkıntı çekenler, aleyhissalatü vesselam buyurur ki, çekilen sıkıntı kadar Allah'tan yardım gelir, bela miktarı kadar Allah'tan sabır gelir. Bu konuyla ilgili son bir rivayet okuyorum. 7642 Aizullah bin Abdillah Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Muaz Yemen'e gidince Havlanlı bir kadın onunla karşılaştı. Yanında 12 çocuğu vardı. Babalarını evinde bırakmıştı. Çocukların en küçüğünün sakalları yüzünde toplanmıştı. Kadın kalkıp Muaz'a selam verdi. Evinden olan iki adam onun koltuk altlarından tutmuşlardı. Kadın, ey adam seni kim gönderdi diye sordu. Muaz ona, beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi cevabını verdi. Kadın, seni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi ha, sen öyleyse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisin. Ey Resulullah'ın elçisi, bize bazı konularda haber vermez misin deyince Muaz, dilediğin konuda bana soru sor dedi. Kadın bunun üzerine Muaz'a, bana kişinin hanımı üzerindeki hakkı nedir haber ver dedi. Muaz kadına, gücü yettiğince Allah'tan korkar, onu dinler ve itaat eder cevabını verdi. Kadın tekrar, senin üzerine Allah'a yemin ederim ki, bana adamın karısı üzerindeki hakkının ne olduğunu bildireceksin dedi. Muaz kadına, Allah'a itaat etmek, ondan korkmak ve onu dinlemek hoşuna gitmedi mi dedi. Kadın, evet ama bana kişinin karısı üzerindeki hakkın ne olduğunu bildireceksin. Çünkü ben şu çocukların babasını çok yaşlı olduğu halde evde bıraktım deyince Muaz kadına şöyle dedi. Muaz'ın canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen kocanın yanına döndüğünde cüzzam hastalığının onun etini ve burnunu yırttığını ve de burnunun irin ve kan akıttığını görsen onun hakkını ödemek için o irin ve kanı ağzınla lokma lokma yutsan asla onun hakkını ödemiş olamazsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.